Ayrım 3. Brandenburg, Glenmead. Sayfa 41. 4. kısım. Asunción, Paraguay. 23 Kasım. Hernandez tepeye yaklaştığında araziyi çevreleyen yüksek duvarlara rağmen güneşin altında parlayan geniş çimenliği gördü. Ev duvarın ardında uzanan araba yolunun iki yanına sıralanmış karabiber ve palmiye ağaçlarının arkasında kalıyordu. Buna ev demek aslında doğru değildi. Bahçenin ortasındaki yapı daha çok bir malikaneydi. Kente hakim bir tepenin üzerinde iki katlı, geniş, dış cephesiyle etkileyici, ancak hiç de dikkati çekmeyen bir bina. Rutubetli bir gündü, gök masmaviydi. Yol boyunca havanın sıcaklığından ve midesini oyup duran gerilimden de terlemişti. Şimdi ise dövme demirden bahçe kapısının açık olduğunu görmüş, paslı kırmızı bu iki içeriye sürmeye hazırlanıyordu ki, ellerini tabancasının asılı olduğu kemere takmış genç bir polisiyanın duvarın ardından çıktığını gördü. Çok gençti, henüz 20'sinde olmalıydı. Çocuksu yüzü ve üzerine uymayan üniformasıyla polislik oynar gibiydi. İlerledi, elini kaldırarak Hernandez'e durmasını işaret etti. Hernandez sertçe fren yaptı. Yan camdan sarkıp gazeteci kimliğini gösterdi. Bir taraftan da gülümsüyor, dost görünmeye çalışıyordu. Yüzünde bir tek kas bile oynamayan genç polisiye kimliği incelerken Hernandez, "Nicholas Charkin," dedi, "yaşlı bir adam, intihar etmiş öyle mi? Buraya gazetem La Tarde adına olayla ilgili bilgi almaya geldim." Genç aynasız yüzünü inceledi. Kimse giremez. Kim demiş? Yüzbaşı, yüzbaşı Sanchez. Veyaret Sanchez mi? Polisiye başıyla onayladı. Güveni kaybolmuş gibiydi. Hernandez gözlerini genç adama dikti. Polisiye gergindi. Elini tabancasının kılıfına götürüp çekiyordu. Sanchez'in ilk adının bilinmesine şaşmıştı. Hernandez fırsatı kaçırmamaya karar verdi. Hernandez uzaktaki eve baktı. Veyaret şimdi orada mı? Si. Telsizin var mı? Hernandez genç polisiyanın kemerinin arkasına asılı el telsizini çoktan görmüştü. Polisiye başını salladı. Si. Hernandez motorun devrini arttırdı. Tamam, Veyaris'i ara. Ona Rudy Hernandez'in gelmekte olduğunu bildir.
Ama yüzbaşı dedi ki...
Hernandez arabayı vitese taktı. Genç polisin itirazını duymamış gibiydi.
İsmi sakın unutma. Rudy Hernandez.
Kırmızı bıyık açık kapıdan içeri girdi. Hernandez dikiz aynasından baktı. Çaylak polisiyanın debelenerek el telsizini çıkarmaya çalıştığını gördü. Kendi kendine gülümsedi. İlk engeli aştık. Bir tane daha kaldı. Yaşlı adamın şu Charkin'in kamyon dolusu parası vardı. Kuşkusuz, tahmin edilenden de çok. Bakımlı çimenler eve kadar uzanan 100 metrelik alanı boydan boya kaplıyordu. Hernandez kırmızı kiremitli damın altındaki beyaz evi gördü. Asfaltlanmış araba yolunda ilerlerken sağına soluna baktı. Karabiber ağaçlarının ötesinde pembe ve sarı hatmiler çiçek açmıştı. Bahçelerse bambaşka bir şeydi. Mango, şeftali ve bir çift Hindistan cevizi ağacı, ağır yaprakları durgun ve sıcak öğleden sonra havasıyla sarkıtmıştı. Bahçıvanlar bahçenin düzenini korumak için iyi çalışmış olmalıydı. Bu Asunción'da şimdiye kadar gördüğü en güzel bahçeydi. Eve varıncaya kadar ağır ağır ilerledi. Hem gördüğü her şeyi beynine kazımak istiyor, hem de yolun sonundaki duvarların arkasında göreceklerini merak ediyordu. Göreceklerinin Rodriguez'in anlattıklarından daha önemli olabileceğini düşünüyordu. Tepeye çıkan yolun yarısını geçmişti ki bu ikin motoru öksürmeye, eski ve paslı şasiyi sarsmaya başladı. Siktir! Aslında koca Amerikan arabasının hurdalığa gitme zamanı çoktan gelmişti. 12 yaşındaydı. İkinci motorda 150 bin kilometreyi devirmişti. Otomobil uzunca bir süre güvenilir bir dost gibi hizmet etmişti ama artık yeni bir arabaya şiddetle ihtiyacı vardı. Sorunu çıkaran otomatik jigleydi. Bundan adı gibi emindi. Hani o plastik bantla sarmaya çalıştığı, vakit bulsa değiştirmeyi düşündüğü jigle. Ayağını gazdan çekti, araba öksürmeyi kesti. 20 metre sonra yeniden başladı. Artık dönemeçten çıkmış, büyük ve pahalı ev karşıdan görünmeye başlamıştı. Asfaltın çakıl taşıyla kaplı bir yola dönüştüğü yerden 30 metre kadar önce yaşlı kırmızı Buick iflas etti. Motor gaz pedalındaki tepinmeye cevap vermedi. Araba hala azar azar dikleşen yolda yavaşlamaya başladı. Direksiyonu sola kırıp çimenlerin üzerine çekti. Direksiyona bir yumruk attı. Allah kahretsin. Motoru durdurdu. Evin girişine baktı. Çakıl taşlı yolun sonuna park edilmiş mavi beyaz arabanın iki yanında ciddi görünüşlü iki üniformalı vardı. Sonra evin ana kapısının açıldığını ve Yaris'in o tanıdık iri vücudunun gölgeye çıktığını gördü. Sanchez güneşin altına kadar yürümedi, yüzü endişeli gibiydi. Hernandez arabadan inip el salladı. Sanchez parmağını bile kıpırdatmadı. Hernandez otomobil kapısını çarptı, eve doğru yürümeye başladı. Veyares Sanchez Hernandez'den yaşlıydı, 40 yaşında falan, fazlasıyla şişmandı. Mosmor ve şiş göz kapakları adamın iyi bir uykuya ihtiyacı varmış gibi hep yarı aralık duruyordu. Yorgun etleri yüzünden sarkıyor gibiydi. Seyrelmeye başlayan saçlarını tarayıp kafatasına yapıştırarak yaymaya gayret ettiği de belliydi. Üzerindeki beyaz keten elbise hem dar hem de buruşuktu. Adamla ilgili her şey karmakarışıktı. Yine de Hernandez görünüşün bir aldatmacı olduğunu, o yarı aralık yorgun gözlerin ardındaki beynin bir ustura kadar keskin olduğunu biliyordu. Hernandez'le tanışıklığı eskiye dayanan, fazla konuşmadığı halde dostça davranan biriydi. Oysa şimdi Hernandez, Sanchez'in davranışlarında mesafeli bir soğukluk olduğunu hissetti. Hernandez'in elini yarım yamalak sıktı, canının sıkkın olduğu belliydi. Çenesiyle bu iki gösterdi. Keten mendiliyle alnını kurulamaya çalışırken, ''Bu hurdanın yine nesi var?'' dedi. Hernandez adamın gerginliğini azaltmak için gülümsedi. Otomatik jikle yine bağımsızlığını ilan etti, motoru boğdu. Güneşte kuruduktan sonra eskisi gibi yepyeni olur. ''Kapıdaki adama kimseyi içeri bırakmamasını söylemiştim.'' dedi Sanchez büyük bir ciddiyetle. ''Beni tanırsın Veyares, her şeyden bir hikaye çıkarmaya çalışırım.'' Şişman adamın sesi daha da ciddileşti.
''Emir vermiştim.''
''Hadi Veyares yapma, ekmek paramı hak etmem gerek. Eğer yazmazsam aç kalırım.'' Omuzlarını silkti.
''Bak gerçekten üzgünüm. Mendoza bu konuda bir şeyler yazmamı istedi. Özür dilerim.''
Sanchez karşısında duran genç adama baktı. Uzun boylu, kumral, beyaz tenli adama. Alnındaki perçem biraz uzundu ama adamın yüzü temiz ve tıraşlıydı. Giyimi, sağ çenesindeki yara izi olmasa kolaylıkla karıştırılabileceği Universitat profesörleri gibi boldu. Yara izi adamı barlarda kavga çıkarmaktan hoşlanan kaba biri gibi gösteriyordu belki ama Sanchez o yüzün arkasında neler yattığını iyi bilirdi. Birbirlerini 10 yıldan fazladır tanıyorlardı. İyi bir gazeteciydi şu Hernandez. Kelimeleri güzel kullanan, en az Sanchez kadar çirkin şeyler görmüş de olsa gözlerindeki yumuşaklık hiç eksilmeyecek iyi bir adam. Neler oluyor Veyares? Hernandez pırıltılı kahverengi gözlerini polise çevirmiş, daha önceki gerginlik sanki hiç yaşanmamış gibi bakıyordu. Hernandez'in yüzünde tebessüm vardı ama Sanchez bir şeyler daha olduğunu hissetti. Neydi? Heyecan mı? Korku mu? Sanchez cebinden sigara paketini çıkarıp Hernandez'e uzattı. Gazeteci sigarayı bir barış çubuğunu kabul eder gibi aldı. Sanchez çakmağı ile sigaraları yaktıktan sonra karşısındaki genç adama baktı.
''Önce sen bildiklerini bir anlat.'' dedi Sanchez.
Hernandez duman dolusu soluğunu sıcak havaya doğru üfledi. ''Yaşlı biri.'' dedi. ''Adı Çarkin. İntihar etti.'' Hernandez önce arkasındaki bakımlı bahçeye sonra da eve baktı. ''Bir de paranın saadet getirmediğini söylerler.''
''Sağlıktan başka her şeyi satın alabilir amigo.'' dedi Sanchez. Sigarasından bir nefes çekti, öksürdü.
''Peki ihtiyar neden intihar etmiş? Hasta falan olduğu için mi?''
''Belki, belki de değil.''
Hernandez fitilli kadife pantolonunun arka cebinden spiralli not defterini çıkardı. Ceplerini yoklayarak bir kalem aradı. ''Birkaç not almamın bir sakıncası var mı?'' Sanchez başını salladı.
''Yok ama adli tıptan gelen uzmanlar henüz işlerini bitirmediler. Kimsenin içeri girmemesini istememin nedeni de bu.''
Hernandez başını eğdi. ''İşleri ne kadar sürer?''
''Neredeyse bitti bile.''
''Kalemini ödünç verir misin?''
''Hala bir kalem edinemedin mi? Gazetecilerin yanlarında hep kalem bulundurduklarını düşünürdüm.''
Hernandez gülümseyerek ''Hep kaybediyorum. Cebimdeki deliklerden herhalde.'' dedi. Sanchez cebinden bir kalem çıkarıp uzattı.
''10 yıl önce adliye muhabiriyken de böyleydin. Bana kaç kalem borcun oldu? O delikler cebinde değil, beyninde amigo.''
Arkasını dönmeye hazırlandı. ''İçeri gel, adamlar işlerini bitirince bir göz atarsın.'' Sanchez'in sesinde belli belirsiz ama alışılmadık bir heyecan vardı. Sigarasını yere atıp topuğu da ezerken ''Evin içini bir görsen.'' dedi. ''O muruğun yakacak kadar çok parası varmış.'' ''Anlat.'' dedi Hernandez adamın peşinden içeri girerken. Hernandez çevresine hayranlık ve şaşkınlıkla bakıyordu. Aslında Charkin gibi zenginlerin zaten böyle yaşadıklarını bildiğinden, hayranlık ve şaşkınlığını olduğundan da fazla göstermeye çalışıyordu. Holdeki kristal avize, döne döne çıkan merdivenler ve gümüş şamdanları, masif meşeden oyma sandalyeleriyle yemek odası, kendi dairesinden çok daha büyük görünen mutfak, ayrıca altın kaplama musluklarıyla jacuzzi ve arka bahçede tenis kortu. Havuzun hemen ilerisinde hizmetkarlara ait bölüm vardı. Sanchez evde 4 kişinin çalıştığını söyledi. Ayrıca 3 de bahçıvan. Sanchez'in adamları onları sorguladıktan sonra hepsi de patronlarının ölümüyle şaşkına dönmüş bir halde ev dışına gönderilmişlerdi. Aralarında üzüntüden konuşamayacak durumdaki yerli aşçı da vardı. Sanchez alt kattaki çalışma odasını en sona bırakmıştı. Onlar mutfaktan çıkıp koridorda yürürken adli tıp uzmanları işlerini bitirmiş toplanıyorlardı. Sanchez adamlarından birini kolundan yakaladı. Baş başa konuşmak için kenara çekti. Görüşmeleri bittikten sonra jungle'ın ortasındaki bir jaguarın resmedildiği tabloyu inceleyen Hernandez'in yanına geldi. İmzasız bir tabloydu ama kötü de değildi. İyi bir amatör çalışma diye düşündü Sanchez. Diye sordu Hernandez. İntihar dedi Sanchez, hiç kuşku yok. Benim için uğraşacak sorunlardan biri eksildi demektir. Cesedi götürene kadar biraz bekle. Charkin'i görmek ister misin? Hernandez başıyla onaylayınca Sanchez öne düştü. Bütün diğer odalar gibi büyük olan çalışma odasının kapısı açıktı. Hernandez'in ilk gördüğü ardındaki kasanın ortaya çıkması için yerinden oynatılmış yaldızlı bir çerçeve oldu. Kasanın gri kapısı da aralıktı. Odanın üç duvarı da kitap dolu raflarla kaplıydı. Pencereden çakıl taşı kaplı araba yolu görünüyordu. Odadaki en etkileyici şey cilalı büyük çalışma masasıyla ardındaki koyu kahverengi deri koltuktu. Hernandez çevresine bakındıysa da cesedi göremedi. Gözlerini tekrar kasaya çevirmek üzereyken Sanchez parmağıyla pencerenin yanını işaret etti. Orada, masanın arkasında. Hernandez cilalı büyük masaya yaklaşıp üzerinden baktı. Önce adamın bükülmüş bacaklarını, sonra da gri halı üzerindeki kızıllığı, duvardaki perdedeki kan lekelerini ve beyin parçacıklarını gördü. Adamın başı kanlı bir mendille örtülmüştü. Hernandez midesindeki bulantıyı bastırmaya çalışarak eğildi. Daha yakından baktı.
Hey!
Arkasına baktı. Sanchez hemen yakınında yeni bir sigara yakıyordu. Bakmamda bir sakınca var mı diye sordu Hernandez.
Pek hoş bir manzara değil. Adam silahı ağzına dayayıp ateşlemiş.
Hernandez başını sallayıp cesede döndü. Yapışkan, kanla sırılsıklam olmuş beyaz mendil kurumaya başlamıştı. Mendili çekerken adamın yüzündeki kan pıhtıları da kalktı. Kusmamak için kendini zor tuttu. İhtiyarın tepesi uçmuş, kafatasında yumruk sığacak kadar büyük bir delik açılmıştı. Her yer beyin parçacıklarıyla doluydu. Adamın çenesinde ve boynunda akıcılığını kaybetmiş olan kan kurumak üzereydi. Yüzün ağızdan yukarısı tanınmaz bir haldeydi. Parçalanmış, çene son kez sırıtıyor gibiydi. Sanki ihtiyar tetiği çekmeden önce korkmuştu. Mermi de damaktan girerek kafatasını parçalamıştı. Adamın kırış kırış olmuş eli sanki değişik bir veda işareti yapmak istemiş gibi kıvrılarak kalkmıştı. Hernandez kanlı mendili yerine bırakıp ayağa kalktı. Bir metre kadar ötede halının üzerinde duran korkunç tabancayı gördü. Sanchez gözlerini Hernandez'den ayırmadan sordu. İyi misin? Hernandez yutkundu. Evet.
Göz açıp kapayıncaya kadar. Acısız. Gitmek için kötü bir yol değil amigo.
Hernandez onayladı. Ailesi falan?
Hizmetkarların söylediğine bakılırsa bekarmış.
Sanchez kahve sehpasının yanındaki rahat deri koltuklardan birine çöktü.
İşlerini tasfiye etmiş bir iş adamı. Anlaşılan zamanında Paraguay'da epeyce işi varmış. Çoğunlukla da ithalat, ihracat, temsilcilik.
Göçmen mi?
Charkin gibi bir adla yerli olmadığı kesin.
Hernandez duyduklarını defterine not ediyordu. Yaşı?
70'lerin sonu olmalı. Tam olarak bilemiyorum.
Sigarasından bir nefes çekti. Dumanla karışık öksürdü.
Uzun yaşamış. Onun kadar talihli olmak isterdim.
Hernandez hasta olduğunu mu söylemiştin dedi. Sanchez sigarasının külünü kristal tabloya silkti. Hizmetkarlardan biri son 6 aydır hastaneye gidip geldiğini söyledi.
Bu sabah da özel bir hastanede randevusu varmış. Epey ağırmış durumu. Kanser dedi hizmetkar. Kilo da veriyormuş. Çok iyi görünmüyormuş.
Cesede baktı. Oysa şimdi çok daha kötü görünüyor.
Hizmetkar patronunun kanser olduğunu nereden biliyormuş? İhtiyarın masasının üzerinde bıraktığı hastane raporunu görmüş. Adamlarımdan birini her zaman gittiği hastaneye gönderdim. San Ignatio Hastanesi'ne.
Hernandez cesede bakarken midesinin yeniden bulanmaya başladığını hissetti. Arkasını döndü. Duvardaki kasaya doğru birkaç adım attı. Burada bir şey var mıydı?
Sanchez başını salladı. Hiç.
Sigarasının ucuyla şömineyi gösterdi.
Orada epeyce kül var. Anlaşılan bir sürü kağıt yakmış.
Hernandez şömineye yaklaştı. Son olarak burada bir şey bulabileceğini umuyordu. Ama anlaşılan ihtiyar her şeyi hazırlamış, ölümünden önce hepsini yakmıştı.
Tek bir kağıt parçası bile kalmamış, küllerin arasında bile yok.
Sanchez dalgın dalgın şöminenin ızgarasına baktı. Merak ediyorum, ihtiyarın telaşla yakmaya çalıştığı acaba neydi?
Ben de dedi Hernandez.
Sanchez de başını kaldırdı, bir süre karşısındaki gazeteciye baktı. Sonra bakışlarını camdan dışarıya, bahçeye çevirdi.
Her neyse, her şey bitti artık, paketlendi.
Daha önce Charkin'in adını hiç duymuş muydun?
Hernandez cesede baktı, defterine bir iki kelime karaladı. Fazla ilgileniyormuş gibi görünmemeye çalışıyordu.
Hiç, sen?
Hernandez kafasını kaldırınca Sanchez'in ona merakla baktığını gördü.
Hayır, duymadım.
Hernandez Sanchez'in inanıp inanmadığını merak etti. Herhalde inanmamıştı, gülümsedi.
Unutma amigo dedi. Asunción adı bilinmeyen zenginlerle dolu gizemli bir kenttir.
Sanchez'in yarı aralık gözleri iki saniye kadar Hernandez'e takılı kaldı. Bir şey düşünüyor gibiydi. Hernandez durumun farkındaydı. Sanchez onun doğruyu söyleyip söylemediğini tartıyordu. O şişko hiçbir şey kaçırmazdı ki.
Sanırım öyle dedi polis yüzbaşısı sonunda.
Bakışlarını çevirdi, zorlanarak koltuktan kalkmaya çalıştı. Cebinden mendilini çıkarıp alnını kuruladı.
Bu sıcak adamı öldürür. Bir bira, buzdolabı ağzına kadar dolu. İthal bira da var, Alman, Danimarka. Sen sadece söyle yeter.
Harika bir fikir. Sanchez kapıya yöneldi.
5 dakikada dönerim, hiçbir şeye dokunma.
Hernandez başını salladı. Polis yüzbaşısı arkasını döndü, kapıdan çıktı.
Hernandez çalışma odasında yalnız kalmış düşünmeye çalışıyordu. Gözleri yerdeki cesetten duvardaki kasaya, oradan da şömineye gidip geliyordu. Neden? İhtiyar neden intihar etti? Hastalığı nedeniyle mi? Yoksa Rodriguez'in anlattığı adamlar yüzünden mi? Belki de ihtiyarı öldürmüş sonra da intihar süsü vermişlerdi.
Büyük kapkara şömineye yaklaşıp durdu, ızgaraya baktı. Kenardaki aletlerin arasından usulca bir çubuk aldı, külleri karıştırdı.
Sanchez'in dediği gibi tek bir kağıt parçacığı bile yok. Sadece kapkara kül ve toz.
Kağıtlarda neler vardı?
Çubuğu yerine bırakıp çıt çıkarmamaya çalışarak hızla duvardaki kasaya yaklaştı. Bir ara durdu. Sanchez'in gelip gelmediğini anlamak için ayak seslerine kulak kabarttı. Kasanın içine baktı. Sanchez'in söylediği gibi bomboş. Yerdeki cesede bakmamaya çalışarak masanın arkasına geçti.
Masanın cilalı yüzeyi ve üzerindeki bloknot kan lekeleri içindeydi. Yapışkan ve kurumuş kanın içinde gri beyin parçacıkları duruyordu. Midesinin kalktığını hissetti. Güçlükle yutkundu. Kolunun yeniyle alnındaki teri sildi.
Masanın sol yanında üst üste 3 çekmece vardı. En üsttekini açmayı denedi. Kilitli değildi. Kayarak açıldı. Çekmecede bir makas. Yerlilerin Quebraco ağacından oyup sokaklarda sattığı cinsten bir kağıt açacağı. Bir tomar da temiz beyaz kağıt duruyordu. Kağıtları inceledi. Hepsi boş. Çekmeceyi itip altındakine baktı. Bomboştu. Hiç kullanılmamış gibi. Hala elma ağacı kokuyordu. Onu da kapatıp en alttakine uzandı. Yine boş beyaz kağıtlar, birkaç lastik bant, bir kutu zimbat eli. Çekmeceyi kapatıp her yeri kaplamış kurumuş kana, donmuş cesede veda edercesine kalkmış ele baktı.
Size de elveda, Senyor Charkin.
Bir ter damlasının alnından masanın cilalı yüzeyine düştüğünü gördü. Alnını sildi. Sanchez'in ayak seslerini dinledi. Kendi yüreğinin gümbürtüsünden başka bir şey duymadı. İhtiyar dikkatliydi anlaşılan, çok dikkatli. Belki de belgelerini başka bir yerde saklıyordu. Bir yön gösterecek, Hernandez'in önünde yeni bir yol açacak, neler olup bittiğini anlamasına yardım edecek bir şey. Eve tekrar girmek, çalışma odasını yeniden araştırmak kolay olmazdı. Belki de imkansızdı. Bu elindeki tek fırsattı. Duvarları kaplayan raflara yaklaştı. Raflarda Paraguay tarihini, Chaco Savaşı'nı konu alan kitaplar, bir Lopez biyografisi, bahçecilikle ilgili kitaplar, bir de iş hukuku ve ithalat ihracat yönetmeliklerini içeren kalın ciltler vardı. Yanlarında da deri kaplı Vasquales tarafından hazırlanmış nefis bir Paraguay tarihi ve kültürü koleksiyonu. Gerisi pahalı ciltli romanlar. Hernandez raftaki kitaplardan birini çekti. İspanyolca kitabın sayfaları ilk kez açılıyormuşçasına temiz ve el değmemişti. Kitabı yerine koydu, yenilerini çekti. Hepsi aynı. Sayfalarda parmak izi yoktu. Sadece güçlü bir kağıt kokusu. Anlaşılan ihtiyar ısrarlı bir okuyucu olmamıştı. Belki de işle ilgili olanların dışındakiler sadece gösteriş için malikaneye uygun bir imaj yaratsınlar diye alınmıştı. Kitabı yerine koyarken telefon çaldı. Hernandez dondu, yürek atışları hızlandı. Telefonun yırtıcı sesi çalışma odasının sükunetini bozuyordu. Birkaç kere çaldı. Hernandez Sanchez'in dönüp dönmediğine kulak kabarttı. Çalan telefondan başka bir şey duymayınca hızla masaya yaklaştı, ahizeyi kaldırdı. "Si, Señor Charkin, lütfen." Ahizenin ucundaki adamın sesi ölçülüydü. Hernandez arkalarda bir yerlerden müzik sesi geldiğini duydu. Ravel'in bolerosu. Bir süre yerdeki cesede bakarak düşündü. Eğer telefon eden bir akrabaysa kötü haberi vermek ona düşmezdi. "Ne var?" dedi daha yüksek bir sesle. "Señor Charkin, sesinizi tanıyamadım." Hernandez kim olduğunu söylemek üzereyken karşıdaki devam etti. "Ben Excelsior Oteli'nin rezervasyon müdürüyüm. Size her şeyin istediğiniz gibi hazırlandığını söylemek için aradım. Cuma akşamı için istediğiniz suite 120 numara. Konuklarınızın memnun kalacaklarını umuyorum. Başka bir isteğiniz olursa lütfen beni arayın."
Hernandez düşünmeden konuştu. "Tabii ararım."
Sanchez'in ayak seslerini duyduğunu sanarak hızla kapıya döndü. Adamın sesi değişti. Artık daha resmi konuşuyordu. "Yine de ufak bir sorun var senyor. Her zamanki konuklarımızdan bazıları yarın gece geç saatte Asunción'a varacak. Çok sayıda suite istediler. Oysa biz tamamen doluyuz. Siz suite'i 7 ile 9 arası istediğinizi söylemiştiniz, öyle değil mi? Bunu bir daha teyit ederseniz bazı konuklarımızı da yerleştirebiliriz."
Kısa bir duraklama. "Teyit edebilir misiniz senyor?"
"Evet, 9'a kadar."
Hernandez yutkundu, yüreğinin artan gümbürtüsünü duydu. Dışarıdaki ayak sesleri yaklaşıyordu.
"Harika," dedi adam. "Teşekkür ederim senyor. Buenas tardes."
"Buenas tardes."
Ahizeyi yerine koyup Nicolas Charkin'in cesedine baktı. O kadar da buenas değil. Dipnot: buenas İspanyolca iyi. Başını kaldırdığında elinde iki kutu birayla eşikte duran Sanchez'i gördü.
"Kim?" diye sordu odaya girerken.
"Birum," diye yalan söyledi. Sanchez gözlerini bir süre ona dikti. Sonra kutulardan birini uzattı. Hernandez'in buz gibi kutunun üstündeki halkayı çekmesini izledi. Hernandez buz gibi Alman birasından bir yudum aldı. Tanımadığı bir markaydı. Ama keskin bira boğazını ıslattı. Sanchez'e baktı.
"İyi bira."
Sanchez başıyla onaylayıp sordu.
"Ne istiyorlarmış?"
"Buradaki işimin bitip bitmediğini sordular." Sanchez kutuyu ağzına dayayıp içti. Sıcak dayanılır gibi değildi. Açık camdan içeri bir parça bile serinlik girmiyordu. Adamın yüzü ter damlacıklarıyla kaplıydı. Elinin tersiyle alnını sildi.
"Ne dedim, bitti mi?"
"Galiba."
"Bir an iş. Ondan sonra arabanla ilgili ne yapabiliriz bir düşünelim. Eğer iyi bir polis olsaydım böyle bir arabayla dolaştığın için seni hapse atardım."
Hernandez gülümsedi. Buz gibi birayı bir dikişte bitirdi. Not defterine, ardından da kalemi pantolon cebine tıkıştırdı.
"Kalem benim de amigo," dedi Sanchez.
Hernandez gülümsedi, kalemi uzattı.
"Gracias."
Dipnot İspanyolca teşekkürler. Sanchez boş bira kutusunu masanın üzerine bırakıp kapıya yöneldi.
"Gel gidelim buradan, cesetler hep sırtımı ürpertir."
Hernandez ihtiyarın cesedine son bir kez baktı, sonra döndü. Sanchez'in peşinden çıktı. Hernandez kentin sıcak ve tozlu yollarından geçti. Arabasını La Tarde'nin önünde park etti. Motor yine eskisi gibi çalışıyordu. Ama ilk fırsatta bir tamirciye uğramak için kendi kendine söz verdi. Haber merkezine çıkan merdivenleri tırmandı. Arkadaşlarıyla selamlaştı. Sonra küçücük masasının başına geçip bilgisayarını açtı. İhtiyarın intiharıyla ilgili haberi yazmak topu topu 15 dakikasını aldı. Sadece adamın adını, adresini, gerçekleri, Sanchez'den aldığı diğer bilgileri yazdı. Hepsini hatırlıyordu. Not defterini cebinden çıkarmaya bile gerek duymadı. Yazısını editörüne verdiğinde saat 4'e geliyordu. Yani genellikle işten çıktığı saatte. Çevresine bakınıp Mendoza'yı aradı göremedi. Daha iyi. O küçük adam mutlaka gidip bira içmeyi önerirdi. Oysa Hernandez'in yapması gereken işler vardı. Not defterini açtı. Çargin'in evinden çıkarken karaladığı satırlara baktı. Cuma akşam 7 ile 9 arası 120 numaralı suite Excelsior Oteli. İki gün var. Asıl önemlisi neler olduğuydu. Çargin neden sadece 2 saatliğine bir suite tutmak ihtiyacını duymuştu? Bir toplantı mı? Bir toplantı olmalı. Söz konusu olan toplantıysa bir plana ihtiyacı olacaktı. Oraya gitmek, suite'e sızmak ve konuşulanları dinlemek için bir plana. Masasını topladı, otoparka indi ve Excelsior Oteli'ne gitmek üzere Şili Caddesi'nin yolunu tuttu. Otelin lobisi kalabalıktı. Doğudan gelme halıları ve ahşap işçiliğiyle Excelsior kentin en iyi oteliydi. Burada bir gece kalmıştı. Amerikan gazetelerinden birinde çalışan güzel kadın muhabir ondan hoşlanmış, hazırladığı haber için yardımını istemişti. Araştırmalarını tamamladıkları gün Hernandez'i odasına davet etmişti. İkisi baş başa güzel bir gece, keyifli bir gün geçirmişler. Sevişme aralarında şampanya içip yemeklerini oda servisine ısmarlamışlardı. Anlaşılan Amerikan gazeteleri masraf konusunda pek de kılı kırk yarmıyorlardı. Hernandez asansöre binip birinci kata çıktı. Suite'i eliyle koymuş gibi buldu. Birinci kattaki odaların numaralarını, yerlerini not etti. Sonra lobiye inip dışarı çıktı. Otelin yangın çıkışının 20 metre ötesindeki kırmızı Buick'e bindi. Binerken yangın çıkışına dikkat etmeyi unutmadı. Hava hala çok sıcaktı. Evine doğru giderken arabanın bütün camlarını açtı, bir sigara yaktı. Kafasında bugün gördüklerini evirip çevirdi, bir plan yapmaya çalıştı. Her şeyin anahtarı Çarkin'di ama artık ölüydü. Üstelik Çarkin Hernandez'in elindeki tek ipucuydu. 20 dakika kadar sonra apartmanına girdiğinde pencereye takılı havalandırma cihazının uğultusunu duydu. Sabah çıkarken aleti kapatmayı unutmuştu anlaşılan. Oda serin ve rahattı ama vücudundan sanki ateş çıkıyordu. Daire kente ve Asunción'un güneyindeki nehre hakim bir yerdeydi. Rudy bu daireye bayılıyordu. Derli toplu bir bekar evi, bir yatak odası, bir de Erika geldiğinde yattığı oturma odasındaki kanepe. Mutfağa girip büyük bir bardağa viski doldurdu, kırılmış buz ekledi. Açık pencerenin yanına dikilip dalgın gözlerle Paraguay nehri boyunca gidip gelen tekneleri izledi. Asunción'dan bazen nefret ediyor, bazen de çok seviyordu. Oturma odasının köşesindeki kitap raflarına, annesiyle babasının çerçeveli fotoğrafına baktı. Annesi neden Asunción gibi Allah'ın cezası bir kente yerleşmeye karar vermişti ki? Yine de burası yurduydu. Buraya annesinin yurdundan çok daha kolay uyum sağlamıştı. Bu kentte nefret ettiği çok şey vardı, çok sevdiği şeyler olduğu gibi. Yoksulluktan ve rüşvetten nefret ediyordu. Öte yandan kızlara, güneşe, mesteizoların rahatlığına bayılıyordu. Viskisini bitirdi, bardağı masanın üzerine bıraktı. Odada hala Erika'nın parfümünün kokusu duyuluyordu. Kitaplıktaki fotoğrafa bir daha baktı. Babası, esmer, güler yüzlü babası, sarışın ve güzel bir kadın olmakla birlikte gergin tebessümüyle kuzeyli çizgileri daha da ortaya çıkan annesi. Oysa gerçek bir gülümseyiş yakışırdı yaşlı kadına. Yine de düşününce hayatında gülümsetecek fazla bir şey olmadığını fark etti. Mestizoların onun üzerindeki en büyük etkisi de buydu. Hernandez gülümseyen bir insandı. Gülümsedi. Excelsior Oteli'ndeki suite'i kafasında oluşmaya başlayan ayrıntılı planı düşünerek gülümsedi. Sonra telefonu kaldırıp korku ve heyecandan titreyen elleriyle bir numara çevirdi. Belki de Estrella sokağındaki yerli kadın haklıydı. Belki de Erika ona uğurlu gelecekti. Öyle umuyordu. Yoksa ölürdü. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 55.